sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Karaciğer. Her insanın vücudunda hiç durmadan çalışan, herhangi bir bakıma ya da dışarıdan desteğe ihtiyaç duymayan bir fabrika vardır. Bu çok fonksiyonlu fabrika karaciğerdir. Bilgisayar mühendisleri enerjiyi değerlendirme açısından en başarılı organ olarak karaciğeri model olarak alır. Çünkü karaciğer aynı anda birçok işlemi kusursuz bir şekilde karışıklık çıkmadan yerine getirecek bir kapasiteye sahiptir. Karaciğerin insan vücudunun genel düzeniyle ilgili yaklaşık 500 tane fonksiyonu vardır. Örneğin, yediğimiz yiyeceklerin vücut tarafından kullanılabilir hale gelmesini karaciğer sağlar. Bunu yaparken sindirim sisteminden gelen kan içindeki karmaşık molekülleri parçalar. Onları kullanılabilir veya depolanabilir moleküller haline getirir. Daha sonra faydalı olanları tekrar kan yoluyla diğer hücrelere gönderir. Zararlı olanları ise birkaç işlemden geçirerek böbreklere gönderir ve oradan da süzülerek üre halinde vücuttan atılmalarını sağlar. Karaciğerin asıl görevi kan yoluyla aldığı besin maddelerini işlemektir. Bu nedenle kanı muhafaza etmeye uygun bir yapıya ihtiyaç vardır. Karaciğeri incelediğimizde tam gerektiği gibi süngerimsi bir yapısının olduğunu görürüz. Bu emici yapı sayesinde insan vücudundaki toplam kanın 800-900 gramı karaciğer tarafından tutulur. Karaciğer ağır bir organdır. Bu nedenle vücut içindeki konumu da diğer organlara zarar vermeyeceği ve görevlerini rahatlıkla yerine getirebileceği şekilde ayarlanmalıdır. Karaciğerin bulunduğu yer, vücut içinde yürüttüğü faaliyetler nedeniyle özellikle önemlidir. Tüm sistemlere yakın olmalı ve ağırlığı nedeniyle de hareketlerimizi engellemeyecek bir yerde bulunmalıdır. Nitekim karaciğer, oldukça korunaklı bir yer olan diyaframın sağ alt kısmında ve midenin altında yer alır. Karaciğer kan yoluyla kendine gelen tüm besin maddelerini işlenmemiş olarak alır ve onları vücudun diğer hücrelerine faydalı olacak şekilde düzenler. Karaciğerdeki sistem nasıl çalışır? Ne gibi enzimler üretilir? Besin maddeleri nasıl işlemlerden geçer? Bu soruların cevaplarına geçmeden önce karaciğerdeki sistemle ilgili bir hatırlatma yapmakta fayda var. Karaciğer 1,5-2 kilogram ağırlığında bir et kütlesidir. Ancak karaciğerde son derece kontrollü bir sistem vardır. Aynı anda yüzlerce işlemi yapan karaciğerin işleyişindeki düzenlemeler, bilinçli bir tasarımın, bir planın varlığını bize gösterir. Bu tasarım, üstün bir akıl sahibi olan Allah'a aittir. Her insanın yapması gerekense, kendi bedenindeki kusursuz sanat üzerinde derin derin düşünmek ve her şeyin tek hakim olan Rabbine teslim olmaktır. Karaciğerin çalışma sistemini bir limanın işleyişine benzetmek mümkündür. Bilindiği gibi limanlarda değişik bölgelerden gelen bütün kargolar alınır ve buradan diğer bölgelere dağıtım yapılır. Benzer şekilde karaciğerde de vücut için gerekli olan bütün maddeler toplanır ve ihtiyaca göre dağıtım karaciğerden yapılır. Karaciğere kanın ulaşması ise sindirim yollarından ve kalpten gelen damarlar vasıtasıyla sağlanır. Bu damarların görevi en kısa zamanda karaciğere gereken miktarda ham madde yüklü kanı ulaştırmaktır. Kanın vücudumuzdaki görevi hücrelerin besin ve oksijen gibi ihtiyaçlarını karşılamaktır. Vücuttaki yolculuğuna başlamadan önce kanın iyi bir denetimden geçmesi ve eksikliklerinin tespit edilip tamamlanması gerekir. İşte bu noktada karaciğer hücreleri devreye girecektir. Mide, bağırsak ve dalaktan gelen kan başka hiçbir yere yönelmeden doğrudan rafine edilmesi gereken yere, yani karaciğere ulaştırılır. Çünkü mide, bağırsak veya dalaktan çıkan kanın karaciğere değil de direkt olarak kalbe gitmesi insan için hayati tehlike oluşturacak bir durumdur. Bu durumda zararlı, hatta zehirli maddeler vücut hücrelerine hiçbir kontrolden geçmeden gönderilmiş olacaktır. Ancak vücudumuzdaki kusursuz sistem sayesinde böyle bir şey olmaz. Kan vücudumuza her zaman karaciğerde rafine edildikten sonra güvenli bir şekilde dağıtılır. Karaciğer hücreleri kan üretmez. Kan karaciğer hücrelerine dışarıdan gelir. Ancak kendilerine yabancı bir sıvı olmasına rağmen karaciğer hücreleri kanın yapısını son derece iyi tanır. İçeriğinin ne olması gerektiğini çok iyi bilir. Eğer kanın içinde eksik maddeler varsa bu maddeleri hemen temin ederler. Eğer kanda olması gerekenden fazla bir madde varsa bu maddeyi de depolarlar. Kısacası karaciğer hücreleri kan konusunda ileri derecede bir uzmanlığa sahiptir. Karaciğerin genel yapısındaki düzen de görevlerine çok uygundur. Örneğin, diğer organlardan farklı olarak karaciğer iki ayrı kaynaktan kan alır. Bunlardan birincisi kalbin ana afar damarından çıkarak oksijen yüklü kan getiren damar bağlantısıdır. İkincisi, mide ve bağırsaklardan gelen ve besin maddeleri taşıyan toplar damardır. Bu iki ana kaynak karaciğerin taneli dokularına ulaşır ve karaciğerin içindeki sinüs denen havuzcuklara ayrılır. Karaciğer hücreleri tarafından işlenen kansa tek bir toplar damarda birleşir ve dışarı boşaltılır. Karaciğerden çıkan kan tekrar kalbin sağ tarafına ulaşır ve tüm işlemler tamamlanmış olarak vücuda pompalanır. Karaciğer ve diğer organlar arasındaki damar bağlantılarına geçmeden önce karaciğerdeki başka bir yapıyı, lokçukları tanıtalım. Karaciğerin insan için hayati öneme sahip olan fonksiyonları lokçuklarda gerçekleşir. Karaciğer dört büyük lokçuktan meydana gelir ve bunların her biri bir karaciğer gibi işler. Bir yanı kanla, diğer yanı da safra yollarıyla temas halinde olan lokçuklar ince mikroskobik liflerden yapılmıştır. Karaciğerde her damarın akış yönü, hangi damarın ne tür kan taşıyacağı ve bu kanı nerelere ileteceği detaylı olarak planlanmıştır. Karaciğerdeki damar yapısını incelemeye kılcal damarlardan başlayalım. Yaşamamız için son derece büyük önem taşıyan kanı, vücudun en uç noktalarına kadar yorulmadan taşıyan kılcal damarlardır. Kılcal damarlar, dokuların derinliklerine girdikçe incelir, çeperleri toplar damar ve atar damar çeperlerinden çok daha incedir. Kılcal damarların geçirgen yapıları sayesinde dokular ve kan arasında sürekli bir madde alışverişi olur. Solunum gazları, su, çeşitli mineraller, tuzlar, atıklar, hormonlar ve savunma elemanları kılcal damarlarda sürekli hareket halindedirler. Karaciğerdeki kılcal damar çeperleri, vücuttaki diğer kılcal damarlardan farklı olarak bazal tabaka adı verilen koruyucu tabakadan yoksundurlar. Aslında yoksun kelimesini kullanmak doğru değildir. Çünkü burada bilinçli bir yokluk söz konusudur. Karaciğerdeki kılcal damarlarda bazal tabakanın bulunmaması nedeniyle damarlardan gelen kan hemen bir sünger gibi emilir. Sonra da karaciğer hücrelerinde işlenerek vücuda oldukça hızlı ve eksiksiz olarak iletilir. Karaciğer görevine son derece uygun olan bu yapı sayesinde kanı rahatlıkla dokularına alıp işleyebilir. Bu şekilde ürettiği birçok proteini de kan plazmasına boşaltabilir ve ömrünü tamamlamış olarak kanda dolaşan yaşlı al yuvarları bünyesine alıp yok edebilir. Karaciğer kılcallarında bu bazal tabakanın bulunmamasının önemini başka bir örnekle açıklayalım. Toprağın içine suyun kolay süzülmesi için yumuşak bir zemin gereklidir. Bu nedenle çiftçiler bitkilerin dibindeki toprağı sık sık çapalar. Çapalanmayan bitkilerin yağan yağmurlardan faydalanması sınırlı olacaktır. Çünkü çapalama işlemi bitki köklerine minerallerin ve suyun rahatlıkla ulaşabilmesi için toprağın geçirgen bir yapıya sahip olmasını sağlar. Aynı durum karaciğer için de geçerlidir. Koruyucu tabakanın bulunmaması karaciğerin geçirgenliğini artırır. Bu sayede karaciğer kılcal damarları kanı karaciğer hücrelerine daha çabuk ulaştırır. Görüldüğü gibi karaciğerdeki detaylı damar sistemi bir plan üzerine kurulmuştur ve bu plana bağlı olarak işlemektedir. Karaciğerin gerek damar yapısındaki gerekse hücrelerindeki tasarım bize açıkça yaratılışı kanıtlar. Karaciğeri bütün detaylarıyla birlikte yaratan Allah'tır. Karaciğerin karmaşık damar yapısının içinde ince yarıklar şeklindeki sinüsler yer alır. Sinüslerin görevi dışarıdan gelen kan kaynaklarını barındırmak ve kanın işlenmesinde havuz rolü oynamaktır. Bir karaciğerde 2 milyondan fazla sinüs olduğu sanılmaktadır. Sinüslerin çapı öyle küçüktür ki mikroskobik bir yapısı olan al yuvar buradan geçmek isterse ancak sıkışarak bunu başarabilir. Bu kadar hassas ve ince bir yapı, insan hayatı boyunca sürekli kullanılmasına rağmen delinmeden, zedelenmeden işlev görmektedir. Peki, sinüsler neden bu derece ince bir yapıya sahiptir? Bu sorunun cevabı, insanı hayrete sürükleyen bilgilerdendir. Karaciğerin kanla gelen maddeleri sentezleyebilmesi veya arıtma işlerini başarabilmesi için bu maddelerin karaciğer hücreleri olan hepatositlere ulaşması gerekir. Bu ulaştırma sorumluluğunu üstlenenlerse sinüslerdir ve karaciğer dokusunda tüneller gibi yayılmışlardır. Sinüslerin çok keskin bir ölçüyle tespit edilmiş çapları, duvar yapıları ve diğer damarlarla kusursuz bağlantıları vardır. Ayrıca sinüslerin duvarlarında fenestrae denilen delikli bir yapı bulunur. Kandaki 1 milimetrenin 10.000'de birinden küçük parçacıkların karaciğer hücrelerine ulaşmasını, bundan daha büyük olanlarınsa karaciğer hücreleriyle temasının engellenmesini fenestrae sağlar. Peki sinüsler bu kadar dar olmasalardı ne olurdu? Büyük moleküllü maddeler kan yoluyla kolaylıkla karaciğer hücrelerine ulaşır ve karaciğer hücrelerine zarar verirlerdi. Bundan başka ince yarıklar şeklindeki sinüs duvarlarında al yuvarların sıkışarak geçmesi nedeniyle bir de masaj etkisi gerçekleşir. Bu masaj sayesinde sinüs duvarlarında tıkanıklık yaşanması engellenmiş olur ve kanla karaciğer hücreleri arasında maddelerin giriş çıkışı kolaylaşır. Karaciğerde epitel hücreler ve bağ dokusu hücreleri olmak üzere iki farklı hücre çeşidi vardır. Bu hücreler büyük bir disiplin içinde görevlerini karıştırmadan veya aksatmadan yerine getirirler. Bu disiplinli çalışma sisteminde meydana gelebilecek bir bozulma insan için ölüm anlamına gelir. Örneğin, karaciğer hücreleri glikozu depolamaktan birden vazgeçseydi vücuda besin girmezdi. Dolayısıyla hücreler enerji yetersizliğinden görevlerini yapamaz ve beyin hücreleri çalışmazdı. Bu da ölüme veya kalıcı sakatlıklara sebep olurdu. Ancak böyle bir şey gerçekleşmez ve hücreler tam gerektiği şekilde hareket ederek gereken üretimleri yaparlar. Karaciğeri oluşturan bütün yapılar hücrelerden oluşur. Her hücrenin görevi, fiziksel özellikleri farklıdır. Örneğin karaciğer, Wilson kapsülü olarak adlandırılan şeffaf bir bağ dokusu, yani ince bir zarla kaplıdır. Bu zarın çok önemli bir görevi vardır. Karaciğerin yapısı içi sıvı dolu bir süngere benzetilirse, söz konusu zar da ıslak süngerin içine konulduğu ince bir poşete benzer. Bu zar, sıvı dolu karaciğerin içerdiği karışımların dışarı sızmamasını sağlar. Wilson kapsülü sayesinde karaciğer yapısını ve içeriğini korur ve dışarıdaki organlardan da ayrılır. karaciğer hücrelerinin birbirlerinden ne kadar farklı yapılarının ve görevlerinin olduğunu anlamak için buraya kadar anlatılanları kısaca tekrar hatırlayalım. Karaciğerdeki bağ dokusu hücrelerinin görevi bu organı kaplamak ve korumakken 1 milimetre altındaki karaciğer hücrelerinin çok daha farklı görevleri vardır. Hücrelerin birbirlerine bu derece yakın olup bu kadar farklı işler üstlenmeleri oldukça şaşırtıcıdır. Daha da şaşırtıcı olansa hücrelerin görev dağılımının insan daha anne karnındayken gerçekleşmesidir. Anne karnındaki gelişim sırasında bazı hücreler karaciğeri oluşturan hücrelere dönüşürken bu hücrelerin hemen yanında bulunan başka hücreler de şeffaf hücreler haline gelmişlerdir. Ardından bu şeffaf hücreler birleşerek karaciğeri tamamen sarıp paketleyen ve içindeki sıvıyı sızdırmasını engelleyen bir zar oluşturmuşlardır. Sonuçta birbirlerine yapışık ancak görev ve fiziksel yapı olarak birbirlerinden tamamen farklı iki hücre grubu ortaya çıkmıştır. Bu iki hücre grubu arasında kesin ve pürüzsüz bir sınır vardır. Karaciğerin içinde bulunan hücrelerin fiziksel yapıları da bulundukları bölge ve üstlendikleri göreve göre en ideal şekilde tasarlanmıştır. Örneğin karaciğeri saran zarla temas halinde bulunan hücrelerin duvarları düzdür. Çünkü karaciğer hücreleri ve bu zar arasında yoğun bir madde alışverişi yoktur. Ancak hücreler arasında yoğun bir alışverişin bulunduğu bölgelerde durum daha farklıdır. Bu bölgelerdeki hücrelerin duvarlarında komşu hücrelere doğru uzanan ve mikrovilli denilen parmaksı uzantılar bulunur. Uzantıların görevi hücreler ve kan sıvısı arasında daha fazla temasın ve dolayısıyla daha kolay madde alışverişinin yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca uzantıların bulunduğu bölgelere kimyasal tepkimeleri hızlandıran ve sonuçlandıran özel enzimler de yerleştirilmiştir. Görüldüğü gibi karaciğerde madde alışverişinin kusursuz gerçekleşmesi için her türlü tasarım mevcuttur. Bütün hücreler nerede nasıl davranacaklarını çok iyi bilmektedirler. Hücreler görevlerini nereden bilmektedir? Hangi hücre topluluğuna katılacaklarını onlara kim söylemektedir? Daha anne karnındayken bir araya toplanarak zarları, mikroskopik uzantıları, dokuları nasıl oluşturmaktadırlar? Bütün bunları hücrelerin kendi kendilerine keşfetmiş olması elbette mümkün değildir. Bununla birlikte karaciğeri oluşturan hücreler görevlerine ve bulundukları bölgelere göre en ideal fiziksel ve kimyasal özelliklere de sahiptirler. Bu durum karaciğerin içindeki her detayın belirli bir plan doğrultusunda düzenlendiğini göstermektedir. Bu kusursuz plansa kuşkusuz tesadüflerin değil üstün bir aklın eseridir. Bu üstün aklın sahibi ise Rahman ve Rahim olan Allah'tır. Allah'ın bir ayetinde bildirdiği gibi, göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Rum Suresi 26. Karaciğer, içinde milyonlarca kanalın bulunduğu özel bir ulaşım sistemine sahiptir. Karaciğere kan getiren başlıca iki damar, karaciğerin içinde milyonlarca küçük kılcal damara ayrılır. Ayrıca karaciğerin içinde safra salgısını taşıyan ve kan damarlarına paralel döşenmiş safra kanalları da vardır. 1,5-2 kilogram ağırlığında bir et parçasının içinde milyonlarca mikro kanalcığın bulunmasının nedeni nedir? Karaciğerdeki kanalcık sistemi özenle inşa edilmiş bir yapı tasarımı harikasıdır. Bu tasarımın önemi, karaciğer hücrelerinin görevleri, karaciğere ulaşan kan miktarı ve karaciğerin genel fonksiyonu hatırlandığı zaman daha iyi anlaşılır. Karaciğerin görevi kanda bulunan molekülleri rafine etmek, başka maddelere dönüştürmek ve gerektiği zaman da depolamaktır. Bütün bu işlemleri karaciğerde bulunan milyonlarca küçük kimya laboratuvarı yani karaciğer hücreleri yapar. Öyleyse karaciğer hücrelerinin her birine özel bir bağlantı sağlanmalı ve her hücreye rafine edici kan molekülleri ulaştırılmalıdır. Söz konusu kanalcık sistemi bu ihtiyacı karşılayacak en mükemmel tasarıma sahiptir. Milyonlarca mikro kanal birbirleriyle çakışmayacak, birbirlerinin görevlerini aksatmayacak şekilde karaciğerin içinde inşa edilmiştir. Karaciğerde işlenecek olan ham maddelerin veya üretilen ürünlerin taşınması bu kanallar sayesinde gerçekleştirilir. Şöyle bir örnek üzerinde düşünmek bu tasarımdaki kusursuzluğu anlamak açısından yerinde olacaktır. Dünyanın en gelişmiş ve en iyi planlanmış şehirlerinden birine kısa bir ziyaret yaptığımızı ve şehri incelediğimizi düşünelim. Elbette böyle bir şehrin altyapısı da mükemmel olacaktır. Özellikle ulaşım konusunda her türlü önlem alınmış, şehirde yaşayanlara çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır. Şehirde toprak altında kurulu büyük bir metro sistemi vardır. Bu metro sistemi şehrin her bölgesini birbirine bağlar. Metro ağının toplam uzunluğu yüzlerce kilometreyi bulmakta ve şehrin her noktasında metro istasyonları bulunmaktadır. Toprağın üstünde de mükemmel bir şehir planlaması yapılmıştır. Otoyollar ve büyük ana yollar şehrin karayolu ağını oluşturmaktadır. Akılcı planlama ve çok sayıda inşa edilmiş yollar sayesinde şehir her ne kadar kalabalık da olsa trafik hiç sıkışmamakta ve ulaşımda hiçbir aksaklık olmamaktadır. Aynı zamanda yolların üst yapısı da kusursuzca planlanmıştır. Kavşaklar ve ışıklarla trafik düzenlenmekte, yollardaki işaretler ve levhalar yabancı sürücülere bile büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu gelişmiş şehrin önemli bir ticaret ve endüstri merkezi olduğunu da unutmayalım. Ayrıca söz konusu yollar günün her saati endüstri ürünlerinin ve ticari malların taşınmasında da kullanılmaktadır. Şimdi şunu düşünelim. Eğer böyle bir şehirde bulunsaydık ve bir kişi çıkıp bize bu şehrin bir planlayıcısının olmadığını, yolların, metro sisteminin, endüstri ve ticaret merkezlerinin tesadüfen kendi kendine var olduklarını söyleseydi tepkimiz ne olurdu? Elbette bu sözlerin doğru olup olmadığını değil, söz konusu kişinin akli dengesinin yerinde olup olmadığını düşünürdük. Bu noktada örnek olarak verdiğimiz şehrin planlamasını, karaciğerin içinde bulunan kanal sisteminin planlamasıyla karşılaştıralım. Şehir planının karaciğer kanal sistemi planına göre çok daha basit kaldığını hemen belirtmemiz gerekir. Karaciğerde her kanal belirli bir amaç uğruna açılmış ve belirli bir görevi üstlenmiştir. Karaciğerde üretilen veya işlem görecek olan moleküller baş döndürücü bir trafik içinde ancak hiçbir aksaklık meydana gelmeden kanalların içinde yol alırlar. Kanalların etrafı üretim, depolama ve dönüştürme işlemlerini yapan sanayi merkezleriyle yani hücrelerle çevrilmiştir. Bu hücreler hiçbir kimyasal fabrika ya da endüstri merkeziyle karşılaştırılamayacak kadar karmaşık işlemler gerçekleştirmekte ve her an üretim yapmaktadırlar. Olağanüstü verimli bir sanayi ve endüstri bölgesine olağanüstü verimli bir ulaşım ağı kurulmuştur. Böylesine planlı bir sistemin tesadüfen ortaya çıkamayacağı çok açıktır. Yalnızca karaciğerde değil, insan vücudunun her noktasında büyük bir planlama vardır. Gözle görülemeyen moleküller özenle inşa edilmiş kanalların içinde yolculuk yapar ve ihtiyaç duyulan noktalara ulaşırlar. Bu ulaşımın devamlılığı insan yaşamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu moleküllerin hangi organda depolanacakları, kanda ne miktarda bulunacakları, vücuttan atılıp atılmayacakları gibi konuların hepsi bilim adamlarının senelerdir araştırdıkları ve inceledikleri konular olmuştur. Hatta moleküler biyoloji olarak adlandırılan bilim dalı, vücutta tespit edilmiş moleküllerin davranışlarını ve görevlerini özel olarak araştırır. Fakat elde edilen bilgiler, var olan işleyişin yalnız çok az kısmını açıklayabilmektedir. Günümüz teknolojisine rağmen hala işleyişi çözülememiş olan bu kusursuz sistemlerin kendi kendilerine meydana gelemeyeceği açıktır. Bunu tesadüflere dayandıran iddialarsa son derece şaşırtıcıdır. Hiç kimse asfalttan yapılmış bir otoyolun tesadüfen kendi kendine oluştuğunu iddia edemez. Vücudumuzda ise et ve kan gibi hassas maddelerden inşa edilmiş binlerce kilometre uzunluğunda canlı bir otoyol bulunur. Bu durumda damarlarımızın varlığını tesadüflere bağlamak olabilecek en şiddetli mantıksızlık örneğidir. Bu kusursuz sistemi bizim için yaratan Yüce Allah'tır. Karaciğer, vücudumuzdaki dolaşım, sindirim, boşaltım sistemleri gibi farklı bölümlerde gerçekleşen olayların tümünden haberdardır. Örneğin, sindirim sistemine giren yağların çözülemeyeceğini karaciğer önceden bilir ve hazırlık yapar. Yağların parçalanması ve sindirilmesi için gerekli olacak kimyasal maddeyi hemen laboratuvarında üretir. Sindirim için karaciğer tarafından üretilen madde safra salgısıdır. Karaciğer ürettiği bu maddeyi hemen salıvermez, depolar. Safra salgısını tam gerekli olduğu anda yağlı besinlerin üzerine gönderir. Burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Bütün bu işleri yapan sadece etten ve kandan oluşan bir organdır. Ancak karaciğer, sindirim sisteminde olup biten her şeyden haberdardır ve ona göre tedbirini almaktadır. Örneğin, gerektiği anda gerektiği kadar safra maddesini üretmesi, karaciğerin çok üstün bir ileri görüşlülüğe sahip olduğu anlamına gelmektedir. Karaciğer hücrelerinin yetenekleri bunlarla da sınırlı değildir. Bu organdaki sürekli faaliyetler sonucunda ortaya bazı atıklar çıkar. Bunların ortadan kaldırılması gerekmektedir. Karaciğerdeki sinüslerin yüzeyinde bulunan Kupffer hücreleri işte bu görevi yapmaktadır. Kupffer hücreleri, asıl olarak kanda bulunan zararlı maddeleri fagositoz denilen içine alma ve sindirme yöntemiyle yutar. Zararlı veya yararlı maddelerin ayrımı bu hücrelerde çok isabetli bir şekilde yapılır. Hiçbir zaman yararlı hücreleri yok etmezler. Eğer kan yoluyla karaciğere gelen zararlı maddeler Kupffer hücrelerince fark edilip ortadan kaldırılmasaydı ne olurdu düşünelim. Bu durumda vücudumuzda sürekli olarak hastalıklar ortaya çıkardı. Buysa bağışıklık sistemimizin tamamının sürekli olarak seferberlik ilan etmesine neden olurdu. Bu durumda kendimizi sürekli hasta ve yorgun hissederdik. Ama karaciğerdeki bu özel koruma sistemi sayesinde vücudumuzdaki ordu yani savunma sistemimiz her zaman alarma geçmez. Bunun yerine sınırda bulunan polis güçleri olarak nitelendirilebilecek Kupffer hücreleri devreye girerek zararlı maddeleri ortadan kaldırırlar. İnsan sağlığı için alınmış olan bu tedbir de Allah'ın sonsuz şefkatinin ve merhametinin bir parçasıdır. Bu bilgileri dinleyen, vicdanını ve aklını kullanarak bunlar üzerinde düşünen her insan tek bir sonuca ulaşacaktır. Allah, üstün güç sahibi olan, övülmeye layık olandır. Karaciğerin temel hücreleri olan hepatositler, safra salgılanması, kandaki toksinlerin arıtılması, kanın depolanması ve pıhtılaşmayı sağlayan parçacıkların üretilmesi gibi görevleri yerine getirirler. Burada kolaylıkla arka arkaya sıraladığımız bu fonksiyonların her biri, sağlıklı bir yaşam sürmemiz için gereken çok önemli faaliyetlerdir. Bu kimyasal reaksiyonların ve üretimlerin her biri başlı başına bir uzmanlık gerektirir. Bu kadar farklı işlevin karaciğerdeki birbirinin aynı olan hücreler tarafından gerçekleştiriliyor olması ise oldukça düşündürücüdür. Ancak burada dikkatten kaçmaması gereken çok önemli bir nokta bulunmaktadır. Bu planlı çalışmayı yapan hücreler karbon, hidrojen, oksijen ve azot gibi maddelerden oluşur. Boyutları ise elektron mikroskobuyla görülebilecek kadar küçüktür. Bu durumda hücrelerin böylesine karmaşık işlemleri başarabiliyor olması elbette üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu noktada şöyle bir örnek verelim ve karaciğerin yaptığı işlemleri bizim için yapacak bir insan topluluğu oluşturmaya çalıştığımızı düşünelim. Bu kişilerin öncelikle kimyasal tepkimeler konusunda uzman olması şarttır. Aynı zamanda gerektiğinde üretimde çalışabilmeleri ve gerektiğinde de üretim sonucu oluşan atıkları dışarıya atmaları gerekmektedir. Fakat bunu yaparken de fabrikada çalışanlara zarar vermemeli ve çevreyi de kirletmemelidirler. bunlardan başka yan fabrikalara ek hizmet vermeleri ve onların ihtiyacı olabilecek malzemeyi önceden belirleyip tedbirleri almaları, çevredeki fabrikaların arasındaki anlaşmazlıkları giderebilmeleri ve bunlar gibi daha pek çok görevi de üstlenebilecek özelliklerde olmalıdırlar. Aynı zamanda bu kişilerin her birinin tıpkı karaciğer hücrelerinin yaptıkları gibi tüm bu işlerde tecrübeli olmaları, hiç ara vermeksizin çalışmaları ve tüm sorumluluğu tek başlarına da üstlenebilmeleri gerekmektedir. Tahmin edilebileceği gibi böyle bir işin altından kalkabilecek bu özelliklerin tümüne birden aynı anda sahip insanlar bulmak imkansızdır. Oysa ancak mikroskop altında görebildiğimiz karaciğer hücrelerinin tümü şu anda diyaframımızın altında bulundukları yerde biraz önce listede saydığımız her şeyi ve daha birçoklarını eksiksiz yerine getirmektedirler. Üstelik hücrelerin bu faaliyeti bugün yeryüzünde yaşamakta olan milyarlarca insanın her birinin karaciğerinde aynı şekilde gerçekleşmektedir. Bundan başka tarih boyunca yaşamış trilyonlarca insanın her birinin karaciğer hücreleri de aynı görevleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Karaciğer hücrelerinin gösterdiği bu müthiş aklın moleküllerden oluşan bu varlıklara mal edilemeyeceği açıktır. Karaciğer hücrelerini bu özelliklere sahip olarak yaratan Allah'tır. Allah üstün güç sahibi olandır. Karaciğer vücudumuzun toplam enerjisinin %12 ila 20 kadarını kullanarak faaliyetlerini gerçekleştirir. 500 fonksiyonu aynı anda yerine getirecek kapasiteye sahip olan karaciğer başlı başına bir üs gibi faaliyet gösterir. Vücudumuzdaki yaklaşık 100 trilyon hücreden her birinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini alabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapan karaciğerdir. Böyle bir düzenlemeyi yapabilmesi için karaciğerin hücrelerin nelere ihtiyaç duyduklarını çok iyi bilmesi gerekir. Fakat kendisi de benzer hücrelerden oluşan bu organın gerekli bilgileri nereden topladığı, bunları nasıl yorumladığı ve doğru kararlara nasıl vardığı elbette üzerinde düşünülmesi gereken detaylardır. Karaciğerin faaliyetlerini gerçekleştirirken kullandığı ham maddeler kanla taşınır. Karaciğer kendine ulaştırılan maddeleri durmaksızın sentezler. Yeni oluşturduğu maddeleri depolar veya kullanılmak ya da atılmak üzere kanla vücuda geri gönderir. Yüzlerce kimyasal tepkimenin gerçekleştiği dev bir laboratuvarı andıran karaciğer, aynı zamanda hayatın sürmesi için gerekli olan çeşitli maddelerin depolanmasını da sağlar. Bundan başka demir, bakır, A vitamini ve D vitamini gibi bazı maddeleri de kendi üretir. Ayrıca kanın pıhtılaşmasını sağlayan protrombin, fibrinojen ve heparin gibi proteinlerin de üretim yeri karaciğerdir. Karaciğerin başlıca görevlerinden bir tanesi de ihtiyaç duyulan proteinleri sentezlemesidir. Karaciğer proteinler konusunda hiçbir özel eğitim almamıştır. Ancak ne yapması gerektiğini çok iyi bilerek hareket eder. Örneğin, sindirim sonucu ortaya çıkan amino asitlere ait azot moleküllerini ayrıştırır. Bunları karbonhidrat ve yağlarla tepkimeye tabi tutarak yeni proteinler üretir. Bu işlemler sırasında hep doğru formülleri ve doğru yöntemleri kullanır, sıralamayı karıştırmaz. Ayrıca yağ ve proteinleri kullanarak karbonhidrat, karbonhidrat ve protein kullanarak da yağ üretebilir. Bununla birlikte ürettiği maddeleri depolayarak daha sonra kolayca enerjiye dönüştürebilir. Karaciğer, vücudumuzdaki savunma sisteminin de önemli bir parçasıdır. Hiç hata yapmaksızın içimizde gezip dolaşan zehirli maddeleri bulup etkisiz hale getirir ve sonra da dışarı atar. Yaşamamız için zaruri olan tüm bu işlemler şu an vücudumuzdaki 1,5-2 kilogramlık bir organ tarafından ara verilmeksizin yapılmaktadır. Siz bu programı dinlerken de bu işlemlerin tümü hiç durmadan sürmektedir. Bu mucizevi sistemde meydana gelecek anlık bir duraklama dahi yaşamımızın son bulması veya geri dönüşü olmayan hastalıklara maruz kalmamız için yeterlidir. Peş peşe sıraladığımız bu işlemleri gerçekleştiren karaciğer, kendisi de protein, yağ ve su gibi yapı taşlarından oluşan bir organdır. İnsanlar senelerce eğitim alarak kimya hakkında bilgi sahibi olurlar. Karaciğer ise hiçbir eğitim almaz. Buna karşılık yaptığı işlemler düşünüldüğünde kimya konusunda bir insandan defalarca daha fazla uzman olarak nitelendirilebilir. Bir et kütlesinin hata yapmaksızın her tepkimeyi başarıyla sonuçlandırması insanı hayrete düşürmek için yeterlidir. Tüm karaciğer hücreleri hangi maddelerin nerede kullanılacağını çok iyi bilir. Bunları bildikleri gibi bu maddelerin moleküler ve kimyasal yapılarından da haberdardır. Bu sayede kimliklerini tespit ettikleri farklı besin maddelerini laboratuvarlarında değişimden geçirerek faydalı maddelere dönüştürürler. Tabii bunları yaparken protein sentezi için vitaminlere ve enzimlere ihtiyaç olduğu kanın temel yapı taşı al yuvarların üretiminde demirin esas teşkil ettiği veya kandaki şeker oranının dengede tutulması gerektiği gibi detayları da hiç atlamadan yerine getirmektedirler. Bu noktada karşımıza çıkan gerçek şudur. Karaciğer hücreleri bu işlemlerin tek bir tanesini bile kendi kendilerine yapamazlar. Vücudumuzdaki maddelerle ilgili bilgilerden tek bir tanesinin tek bir cümlesini bile kendi kendilerine öğrenemezler. Hangi besin maddesinin nasıl işleneceği, hangilerinin vücuda faydalı veya zararlı olduğu ve bunlara benzer bütün bilgileri karaciğer hücrelerine ilham eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Karaciğerin yapısıyla ilgili olarak anlattıklarımızı kısaca özetleyelim. Karaciğere kan getiren iki damar vardır. Karaciğer atar damarı ve kapı toplar damarı. Bu iki damar karaciğerin içinde ince dallara ayrılır. Bu damarlar vasıtasıyla karaciğerden dakikada 1,5 litre kan geçer. Bu karaciğerden saatte 90 litre kan geçmesi, yani karaciğerin bir gün boyunca 2160 litre kanı işlemesi demektir. Bundan başka ortalama 70 yıllık insan ömründe karaciğere beslenme yoluyla 1,5 ton protein, 12,5 ton da karbonhidrat girer. Karaciğerdeki hiç durmadan işleyen bu sistemi akılda çok büyük bir tesis veya bilgisayar kontrollü kumanda sistemleriyle donatılmış dev bir rafineri olarak canlandırmak da mümkündür. Karaciğerimizin yerinde bir rafinerinin olduğunu varsayalım. Bu rafinerinin durmaksızın 24 saat çalıştığını, hatta tıpkı karaciğer gibi aylar, yıllar boyunca hiç duraksama olmadan çalıştığını düşünelim. Elbette bu rafineredeki makinelerin zaman içinde bakıma ihtiyaçları olacaktır. Eğer buraya kadar bahsettiğimiz sistem gerçekten bir rafineriye ait olsaydı, haftada en az yarım gün bütün makineleri bakıma almak zorunda kalırdık. Ancak bahsettiğimiz sistem bir rafineriye ait değildir. Şu anda vücudumuzda herhangi bir rafineriden çok daha yoğun çalışan bir organımıza, karaciğere aittir. Karaciğer performansından hiçbir şey kaybetmeden, yorulmadan ve dinlenmeden tonlarca maddeyi alır, işler ve vücut için kullanılabilir hale dönüştürür. Üstelik hiç ara vermeksizin çalışmasına rağmen sistemin işleyişini yavaşlatacak bir bakıma da ihtiyaç duymaz. Bir organa böylesine üstün özellikleri ancak benzeri olmayan bir güç kazandırabilir. İşte bu Allah'ın üstün ve benzeri olmayan yaratmasıdır. Allah bir ayette kendinden başka ilah olmadığını şöyle bildirmektedir. O diri olandır. ondan başka ilah yoktur. Öyleyse dini yalnızca kendisine halis kılanlar olarak ona dua edin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Mümin Suresi 65. Karaciğer insan vücudundaki kendi kendini yenileme yeteneğine sahip tek organdır. Karaciğerin %70 kadarı alınsa bile 1-2 hafta içinde tekrar işlevlerini yerine getirecek büyüklüğe ulaşır. Karaciğerin rejenerasyon adı verilen kendini yenileme faaliyetini hangi mekanizmaların gerçekleştirdiği hala araştırılmaktadır. Ancak karaciğerin bu özelliği ilk olarak 1931 yılında Mayo Kliniği'ndeki iki cerrahın çalışmalarıyla ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bir tahribattan sonra hücrelerin otomatik olarak kendini yenileme faaliyetini başlattığı anlaşılmıştır. Ancak burada şaşırtıcı bir durum vardır. Sağlıklı bir karaciğerdeki hücrelerin kendiliğinden çoğalmasına hiç rastlanmamaktadır. Bu durumda akla bazı sorular gelecektir. Hücrelerin gerektiğinde kendiliklerinden bölünerek çoğalmalarının ve karaciğeri eski boyutlarına ulaştırana dek bunu sürdürmelerinin nedeni nedir? Hücreler çoğalma işlemini ne kadar sürdürmeleri gerektiğini veya nerede duracaklarını nasıl bilmektedirler? Onlara hareket etme ya da dur emri nereden gelmektedir? Eğer bir yerden dur emri almıyorlarsa, diğer organları rahatsız edecek derecede büyümemeleri gerektiğine kendileri mi karar vermektedirler? Bu soruların cevaplarını vermeden önce, karaciğer hücrelerinin başka bir mucizevi özelliğinden daha bahsedelim. Karaciğerin kendini yenilemesindeki hayranlık uyandıran nokta, hücrelerin inanılmaz bir hızla bölünürken, bir yandan normal görevlerini de aksatmadan yerine getirmeleridir. Gereken yapıldıktan sonra hücre bölünmesinin ne zaman duracağına ortak bir kararla aniden son verilmesi ise daha da şaşırtıcıdır. Yenilenme işlemi sırasında karaciğer hücreleri ve diğer hücreler merkezdeki portal bölgeden çıkarak karaciğer toplar damarına doğru hareket ederler. Toplu yapılan bu hareketi bir yürüyüşe benzetmek mümkündür. Hücreler, doku üzerinde yalnız bir yönde hareket ettikleri için bir hücre ne kadar merkeze uzaksa o kadar da yaşlıdır. Bu şekilde hücrelerin yaşları merkezden uzaklıklarına göre hesaplanabilmektedir. Karaciğerin yapısındaki bu mucizevi işleyişi başlangıcından sonuna kadar yaratan ve düzene koyan, her hücreye gerekli emirleri veren Allah'tır. Yeryüzünde karşılaştığımız canlı cansız her şeyi yaratanın, her işi düzenleyenin Allah olduğu ve insanın bu ilmi araştırıp düşünmesi gerektiği bir ayette şöyle bildirilmiştir. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilip öğrenmeniz için. Talak Suresi 12. Güzel bir akşam yemeği yediğinizi düşünelim. Çeşitli besinlerden oluşan bu yemeği nasıl sindireceğinizi aklınıza bile getirmemiş olabilirsiniz. Hatta bütün bu besinlerin her birinin farklı enzimlerle işlemlere tabi tutulması gerektiğini de bilmiyor olabilirsiniz. Bu konuda eğitim almamış bir insanın bu gibi bilgilere sahip olmaması elbette ki doğaldır. Ancak vücudunuzdaki bir organ bu bilgilerin tümüne sahiptir. Bu organ hangi besinin ne gibi bir enzimle sindirileceğini çok iyi bilir. Hiçbir karışıklık ve aksaklık çıkmadan en doğru zamanda en doğru kimyasal salgıyı besinlere gönderir. Bu organ pankreastır. Pankreas vücuttaki en önemli organlardan bir tanesidir. Örneğin sindirim sistemine gönderdiği enzimlerle insan yaşamında çok önemli bir rol oynar. Bağırsakların mide asitleri tarafından parçalanmasını engelleyen enzim de yine pankreas tarafından üretilir. Bunların yanı sıra pankreas damarlarda akan kanın içinde ne kadar şeker molekülü bulunması gerektiğine karar verir. Eğer kandaki şeker molekülü sayısında bir azalma olursa pankreas hemen sayıyı artıracak önlemler alır ve bu önlemler kişinin hayatını kurtarır. Eğer şeker molekülü yoğunluğu artarsa pankreas bu defa kandaki şeker miktarını azaltacak önlemler alır. Pankreas vücudumuzda gizli bir kimyager gibi çalışır. Pankreasla ilgili anlatılacak konuları dinlerken bu kimyagerin bir parça et görünümünde atomlardan oluşmuş bir organ olduğunun unutulmamasında fayda vardır. Pankreasın sindirim işleminde devreye girmesi özel bir mesaj sayesinde gerçekleşir. Midede sindirim devam ederken özel bir enzim olan kolesistokinin kana karışmaya başlar. Pankreası uyaran da bu enzimin kanda belirli bir düzeye ulaşmasıdır. Bu uyarı pankreasa görev zamanının geldiğini bildirir ve pankreas parçalayıcı enzimlerini 12 parmak bağırsağına doğru salgılamaya başlar. Pankreas sadece sindirim işleminin başladığını anlamakla kalmaz. Ayrıca yediğimiz yiyeceklerin çeşitlerini de anlayarak bu yiyeceklere göre farklı sindirim enzimleri üretir. Örneğin makarna, ekmek gibi karbonhidratlı besinler yediğimiz zaman pankreasın salgıladığı enzim karbonhidrat parçalayıcı özelliğe sahiptir. Bu tür besinler 12 parmak bağırsağına ulaştığında pankreas karbonhidrat parçalayıcı özellikteki amilaz isimli enzim üretir. Eğer kırmızı et, balık ve tavuk gibi besinler yersek, pankreas proteinli yiyecek yediğimizi hemen anlar. Bu besinler 12 parmak bağırsağına ulaştığında, bu defa proteinleri parçalayacak nitelikte enzimler olan tripsin, kimotripsin, karboksipeptidaz, ribonükleaz ve dioksiribonükleaz üretir. Eğer yemeğinizin yağ oranı fazlaysa, bu enzimlerle beraber lipaz isimli yağları sindiren başka bir enzim daha pankreas tarafından devreye sokulur. Görüldüğü gibi bir organ, yediğimiz yemeğin nelerden oluştuğunu anlayıp daha sonra bu besinlerin sindirilmesi için gerekli olan kimyasal sıvıları ayrı ayrı üretmekte ve bunları sadece gerektiği anlarda salgılamaktadır. Üstelik hiçbir karışıklık olmamaktadır. Pankreas hiçbir zaman karbonhidrat molekülü için protein parçalayıcı veya yağ molekülü için karbonhidrat parçalayıcı enzim salgılamaz. Ürettiği karmaşık sıvıların kimyasal formüllerini unutmaz. Karışımı oluşturan herhangi bir maddeyi kazara eksik tutmaz. Sağlıklı insanlarda pankreas ömür boyu doğru şekilde hizmet eder. Şimdi vücudumuzda sürekli gerçekleşen bu olayı mikro düzeyde tekrar inceleyelim ve pankreasın gerçekleştirdiği mucizevi işlemlerin boyutlarını daha iyi görelim. Midede sindirim devam ederken mide hücreleri de boş durmaz. Bu hücrelerden bazıları midede sindirilen besinin bir süre sonra 12 parmak bağırsağına ulaşacağını anlamışlardır. Harekete geçen mide hücreleri pankreas hücrelerine ulaşacak bir hormon salgılamaya başlar. Bu aşamadan itibaren hormonları mektuba benzeterek düşünelim. Mide hücreleri hazırladıkları mektupları kan yoluyla pankreasa gönderirler. Kana bırakılan mektup vücut içinde yolculuk etmeye başlar. Pankreasa gelindiği zaman pankreas hücreleri mektubu tanır ve hemen açarlar. Burada son derece hayret verici bir nokta vardır. Mide hücrelerince bırakılan mektup kan yoluyla hemen hemen bütün vücudu dolaşır. Buna rağmen mektup diğer organların hücreleri tarafından kesinlikle açılmaz ve özellikle okunmaz. Adeta bütün hücreler bu mektubun pankreas için yazıldığını, kendilerini muhatap almadığını bilirler. Çünkü mektubun üzerinde pankreasın adresi vardır. Mektubun moleküler yapısı yalnızca pankreas hücrelerinin zarında bulunan algılayıcı moleküllerle etkileşecek şekilde özel olarak dizayn edilmiştir. Yani mide hücresi şuurlu ve bilinçli bir şekilde ürettiği hormonun üzerine gerçekten de bir adres yazmıştır. Üstelik vücuttaki milyarlarca farklı adres içinden pankreas hücresinin adresini doğru bir şekilde yazmıştır. bu midedeki hücrelerin pankreas hücrelerinin bütün özelliklerini bilmesi demektir. Bu işlemlerdeki mucizevi yön yalnızca adresin doğru yazılmasıyla sınırlı değildir. Mide hücrelerinin gönderdiği mektubun içinde bir de mesaj vardır. İnsan vücudunun derinliklerinde birbirlerinden çok uzakta bulunan canlı varlık yani hücrelerimiz mektuplaşarak haberleşmektedirler. Birbirlerini hiç görmedikleri halde birbirlerinin hangi dilden anladıklarını bilmektedirler. Dahası bu haberleşme bir amaç uğrunadır. Hücreler birlik olmuş ve yediğiniz besinlerin sindirilmesi için bir plan yapmaktadırlar. Şüphesiz bu gerçek bir mucizedir. Kendisine ulaşan mektubu yani kolesistokinin hormonuyla gelen mesajı okuyan pankreas hiç beklemeden bu mektuptaki emre itaat eder. Hemen besinlerin sindirilmesi için gerekli enzimleri salgılamaya başlar. Eğer 12 parmak bağırsağına ulaşan besin proteinse, protein parçalayan bir enzim üretir. Eğer besin karbonhidrat ağırlıklıysa, bu defa karbonhidrat parçalayan bir enzim üretir ve bu enzimi 12 parmak bağırsağına gönderir. Şimdi önümüze bir kara tahta koyulduğunu farz edelim. Bu kara tahtanın üzerine sırayla bir protein molekülünün, bir yağ molekülünün ve bir karbonhidrat molekülünün formüllerinin yazıldığını düşünelim. Daha sonra da tahtaya bu moleküllerin atomik dizilimlerini gösteren şekiller çizilsin. Ardından bizden bu üç farklı moleküler yapının her birini parçalayacak en uygun moleküler yapıya sahip enzimlerin formüllerini üretmemiz ve bu formülleri tahtaya yazmamız istensin. Eğer kimya konusunda bir eğitim almadıysak, bize 1 milyon yıl süre verilse dahi uygun formülü tahmin ederek bulamayız. Bu molekülleri parçalayacak enzimlerin formüllerini ancak kimya konusunda uzman bir kişi yazabilir. Bu kişi de uygun formülü kendi hayal gücüne dayanarak yazmaz. Ancak almış olduğu eğitim ve daha önce kendine öğretilen bilgiler doğrultusunda bu formülü yazabilir. Durum böyleyken pankreas hücrelerinin ürettikleri enzimlerin kimyasal yapılarını nasıl bildikleri sorusu son derece önem kazanmaktadır. Her pankreas hücresi doğuştan söz konusu formüllerin bilgilerine sahiptir. Ayrıca bu bilgiye sahip olmakla da kalmaz, bildiklerini en doğru şekilde kullanarak insana yorulmaksızın hizmet ederler. Pankreas hücreleri kimya konusunda insanlardan çok daha başarılıdır. Çünkü insanın bu formülleri üretebilmesi için eğitime ihtiyacı varken mikroskobik hücreler söz konusu formülleri doğuştan ezbere bilmektedirler. Hiçbir tesadüf hücrelere böylesine üstün bir akıl, böylesine özel bir bilgi ve böylesine üstün bir sorumluluk anlayışı kazandıramaz. Hiçbir tesadüf hücrelerin birbirleriyle haberleşecekleri, birbirlerinin dilinden anlayarak yardım isteyecekleri bir sistem kuramaz. Hiçbir tesadüf tek bir pankreas hücresine tek bir kimyasal formülü bile öğretemez. Hiçbir tesadüf hücreye elindeki bilgiyi doğru zamanda kullanma yeteneği veremez. Vücudumuzdaki bu sistemleri yoktan var eden ve her an çalışmasını sağlayarak insana hizmet ettiren güç, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Pankreasın vücuttaki önemli görevlerinden bir başkası da kan şekerinin ayarlanmasıdır. Bu ayarlamayı yapan hormonlar pankreas içinde bulunan ve Langerhans adacıkları denilen küçük kapalı bezler tarafından üretilir. İnsülin ve glukagon adını alan bu hormonlar kandaki şeker miktarı ile ilgili ölçümler yaparak dengeyi sağlarlar. Bir yandan şekerli çayınızı yudumlar, bir yandan da pastanızı yerken hiçbir zaman aklınıza kanınızdaki şeker miktarını ayarlamanız gerektiği gelmez. Sürekli yapılan bu ayarın sizin için ne kadar hayati önemi olduğunu da hiç düşünmemiş olabilirsiniz. Ancak sizin sağlığınızla ilgili bu konuda görevlendirilmiş olan pankreasınız gerekli olan bütün bilgilere sahiptir. bu bilgileri kullanarak kanınızdaki şekerle ilgili ölçümleri çok hassas bir şekilde yapar. Gerektiği anda yeteri kadar hormon salgılayarak vücudunuzdaki şeker dengesini sürekli korur. Kandaki şeker miktarı yükseldiğinde pankreas bu durumu hemen haber alır ve insülin denilen özel bir hormon salgılar. Bu madde karaciğer ve vücuttaki diğer hücrelere kandaki fazla şekeri tutmalarını emreder. Eğer kandaki şeker miktarı düşerse pankreas bunu da hemen öğrenir ve glukagon isimli bir başka hormon salgılar. Bunun üzerine karaciğer önceden depoladığı şeker stoklarını özel işlemlerden geçirip kana geri verir. Kandaki şeker oranı hastalık durumu hariç bu işlemler sayesinde hiçbir zaman tehlikeli bir noktaya çıkmaz. Günlük hayatta sizin ne pankreastan, ne insülinden, ne de karaciğerden haberiniz olmaz. Kanınızdaki şekerin yükseldiğini fark etmezsiniz, hatta önünüze farklı şeker oranları olan iki şişe kan konulsa aradaki farkı anlayamazsınız. Ama hiçbir zaman görmediğiniz ve bilmediğiniz bazı hücreleriniz kanınızdaki şekeri laboratuvarlardaki aletlerden daha hassas bir şekilde ölçer. Ölçümün sonuçlarına göre ne yapılması gerektiğine anında karar vererek hemen uygulamaya geçerler. Hücreleriniz bu benzersiz akla ve yeteneğe nasıl sahip olmuşlardır? Buraya kadar pankreastan bahsederken bilir, yapar, unutmaz, eksik tutmaz, karıştırmaz gibi sıfatlar kullandık. Pankreas da hücrelerden oluşan bir organdır. Dolayısıyla akıl gerektiren bu sıfatlar pankreasın kendine ait olamayacaktır. Peki öyleyse pankreası oluşturan hücrelere bir ömür boyu üretim yapma, hizmet etme sorumluluğunu kim vermiştir? Birbirlerinden farklı ve karmaşık molekülleri parçalayacak enzimlerin kimyasal formüllerini pankreas hücrelerine kim öğretmiştir? Üretilen sıvıların doğru yere boşaltılmalarını sağlayan boru sistemini kim döşemiştir? Doğru sıvının doğru anda boşaltılmasını sağlayan uyarı ve iletişim sistemini kim kurmuştur? Bu sorular veya bu sorular gibi üretilebilecek yüzlerce soru bizi apaçık bir gerçeğe götürür. Hücrelerinize kan sayımı yaptıran, karar verdiren, akıl ve yetenek kazandıran elbette ki hücrelerinizin kendisi değildir. Bütün bunları yaratan Allah'tır. Vücudunuzdaki hücrelere gerekli komutları veren, nasıl davranmaları gerektiğinden onları haberdar eden, kusursuz bir sistemle onları yaratan üstün güç Allah'a aittir. Allah, küçücük alanlara yerleştirdiği bu gibi ihtişamlı özelliklerle bize kendini tanıtır. Allah, sınırsız bir gücün sahibidir. Allah'ın yaratmada hiçbir ortağı yoktur. Bu, her insanın hayatındaki en önemli gerçektir. Allah, bir ayetinde her şeyin yaratıcısı olduğunu şöyle bildirmektedir. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki, Allah'tır. De ki, öyleyse onu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen bir takım veliler mi edindiniz? De ki, hiç görmeyen amayla, gören basiret sahibi eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi? Yoksa Allah'a onun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki, Allah her şeyin yaratıcısıdır ve O tektir, kahredici olandır. Rad Suresi 16. Birçok parçalayıcı enzimin salgılandığı pankreasın kendi kendini sindirmemesi çok şaşırtıcıdır. Asıl olarak protein yapısında olan pankreas, kendi ürettiği protein parçalayıcı enzimlerin hiçbirinden etkilenmez. Pankreastaki korunma sistemi çok hayret verici ve mucizevi bir şekilde gerçekleşir. Pankreasın salgıladığı protein parçalayıcı enzimler ilk olarak aktif olmayan halleriyle salgılanır. Bu enzimler bu şekilleriyle proteinleri ve dolayısıyla pankreasın kendini parçalayamazlar. Ancak 12 parmak bağırsağına boşalan enzimler vücutta sadece bu bölgede bulunan çok özel bir maddeyle birleşirler ve o anda değişmeye başlarlar. İnce bağırsakta salgılanan enterokinaz adlı maddeyle birleşen enzimler birden aktif hale gelir. Yani proteinleri parçalayabilecek özellik kazanmış olurlar. Ancak pankreasta salgılanan bir maddenin bağırsakta salgılanan başka bir maddeyle kusursuz bir uyumla birleşmesi üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu iki molekül daha önce hiç karşılaşmamıştır. Ayrı bölgelerde salgılanırlar. Buna rağmen bu iki bağımsız molekül birbirlerini kusursuz bir şekilde tamamlar ve sonuçta özel bir amaca hizmet ederler. Bu, elbette ki tesadüflerle açıklanamayacak kadar mucizevi bir olaydır. Üstelik pankreasın kendini öğütmesini engelleyen mucizevi sistemler sadece bununla da sınırlı değildir. Pankreastan protein öğütücü bir diğer enzim olan tripsin de salgılanır. Bununla birlikte tripsinin pankreası eritmemesi için bu maddeyi etkisiz hale getirecek olan tripsin inhibitör adlı özel bir madde daha salgılanır. Beraber salgılandıklarında hiçbir etkileri olmayan bu iki enzim 12 parmak bağırsağına geldiklerinde birbirlerinden ayrılırlar. Bu ayrılık tripsini bir anlamda serbest bırakır ve tripsin bağırsaklara ulaşan besinlerdeki proteinleri parçalamaya başlar. Buradaki zamanlama özellikle önemlidir. Çünkü eğer bu iki madde daha erken ayrılsalardı, tripsin pankreasın kendini parçalardı. Eğer hiç ayrılmasalardı, bu defa besinlerdeki proteinler parçalanmazlardı. Ancak bu örnekte de görüldüğü gibi, vücudumuzdaki her şey doğru zamanda ve doğru yerde gerçekleşmektedir. Pankreas, tam gerektiği anda gereken maddeleri salgılaması gerektiğini bilmekte, enzimler de birbirlerinden ayrıldıkları anda harekete geçmektedirler. Pankreası oluşturan hücrelerin ya da enzimleri oluşturan moleküllerin böyle kusursuz bir sistemi kendi kendilerine oluşturamayacakları çok açıktır. Böylesine kusursuz bir düzeni insan vücudunda tesadüflerin kuramayacağı da açıktır. Herhangi bir aksaklık olmadan, sıralamada karışıklık çıkarmadan çalışan, üstelik bütün insanlarda eksiksiz bir şekilde var olan ve aynı kusursuzlukla işleyen böyle bir sistemin çok yüksek bir akıl ve kusursuz bir tasarımın ürünü olduğu her akıl sahibi insanın kolaylıkla anlayabileceği bir gerçektir. Bu sistemin evrimcilerin iddia ettiği gibi kör rastlantılarla açıklanması mümkün değildir. Bu sistem Allah'ın apaçık yaratmasının delillerinden biridir. Allah, aklını kullanmasını bilen ve görebilenler için bu gibi örnekler üzerinde ayetlerini göstermektedir. Allah, ayetlerini düşünen insanlar için açıklamaktadır. Güneşi bir aydınlık, ayı bir nur kılan ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona duraklar tespit eden O'dur. Allah bunları ancak hakla yaratmıştır. O, bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklamaktadır. Gerçekten geceyle gündüzün ard arda gelişinde ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde korkup sakınan bir topluluk için elbette ayetler vardır. Yunus Suresi 5-6.